Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, çok partili hayata geçiş sürecini, çok partili hayat içerisinde yaşanan gerginlikleri, değişimi, reform gayretlerini, tek parti döneminin hatalarından, yüklerinden kurtulma gayretlerini ele almıştık. Keza Demokrat Parti'nin de bu süreçte yürüttüğü demokratik ve aynı zamanda makul muhalefet sürecinin nasıl bu işi kolaylaştırdığını, neticede 46-50 arasındaki muhalefetin, Demokrat Parti muhalefetinin sayesinde seçim kanununun, bu bahsettiğim reformların değişimi sayesinde, reformların katkısı sayesinde 14 Mayıs 1950'de serbest, adil bir seçimle iktidarın barışçı bir şekilde Demokrat Parti'ye devredilişini, sonra Demokrat Parti'nin iktidar yıllarını, bu reform gayretlerinin devam edişini anlatmıştık. Neticede bu beraberinde özellikle en ziyade hiyerarşinin tepesinde olan, kamu kaynaklarını, itibarını kullanan bürokrasi de meydana getirdiği tepkileri, Demokrat Parti politikalarının, reformlarının oluşturduğu tepkilerin neticede 27 Mayıs darbesine, darbe sonrasında yaşananları, nihayet tekrar çok partili hayata dönüş sürecini 1970 yılına kadar gelmiştik. Aslında 1970 yılı geçen programda söyledik, 69'daki seçimle bir yandan çoğulculuğu, bu manada demokratik bir çoğulculuğu barındıran, diğer yandan Adalet Partisi'nin tek başına iktidarını çıkaran ve 65 ile 69 arasındaki iktisadi kalkınmanın refahın getirdiği, siyasi istikrarında devam edeceği, bu bahsettiğimiz veriler çerçevesinde bir iklim gibi görünüyordu. Ama 27 Mayıs darbesiyle başlayan süreç, ordu içerisinde artık dizginlenemeyen darbeci, cuntacı gruplar ve bunların dışarıda da kendilerine destekçi bulması, üniversitede, yargıda, öğrenciler arasında bunların giderek radikalleşmesi ve şiddet eylemlerine bulaşmaya yönelik bir propaganda ikliminin oluşması, örgütlerin oluşması siyasi istikrarı tehdit ediyordu. Buna ilişkin bazı veriler de anlattık. Şimdi bu veriler çerçevesinde bir örnek olaydan belki bahsetmek lazım. Bir örnek olay, bu örnek olay etrafında nasıl bir anda bir gerginlik çıkarılabiliyor? Bunun üzerinde duralım. 1970 yılındayız. Bu sonraki siyasi tarihimize de tesir edecek ve bugün de ibret alınması, ders çıkarılması gereken bir hadise. Mustafa Kuseyri cinayeti. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'na o zamanın ilk haberlerin diliyle anlatıyoruz. 22 Mayıs gecesi baskın yapan kimliği belirsiz kişiler Mustafa Kuseyri adında bir solcu öğrenciyi öldürdüler. 3-4 kişi oldukları söylenen saldırganlar, öğrenci temsilcisinin odasında bulunan hukuk fakültesi 2. sınıf öğrencisi Mustafa Kuseyri'yi tek kurşunla beyninden vurarak kaçmışlardı. Mustafa Kuseyri için 23 Mayıs'ta Ankara'daki bütün üniversite ve yüksek okullarından 10 bine yakın öğrencinin katıldığı bir tören yapıldı. Öte yandan hukuk fakültesi asistanları yayınladıkları bir bildiriyle cinayeti protesto etti ve öğrencilerle beraber sonuna kadar mücadele edeceklerini bildirdiler. Ankara Üniversitesi Senatosu üniversitenin 3 gün kapatılmasına karar verdi. ODTÜ ve Hacettepe üniversiteleri öğrencileri de derslere girmeyerek bir günlük yas ilan ettiler. Sonradan katilin Kuseyri'nin solcu bir arkadaşı olduğu ortaya çıktı. O da Kuseyri'yi kazayla vurduğunu, suçu sağcılara yıkmak için gizlendiğini itiraf etti. Bu hani ansiklopedik bir bilgi gibi değerlendirelim ama iş bundan ibaret değil. Yani sonradan diye anlatılıyor ya, aslında baştan beri Mustafa Kuseyri'yi kimin öldürdüğünü hem öğrenci liderleri hem de onların içerisinden basın yayına, siyasete bilgi taşıyan aktörler başından beri biliyordu. Bilindiği halde bütün Türkiye'ye tesir edecek bir gizlilik kararı alındı ve yine bunu bilen kişiler eylemler organize ettiler. Bu dönemde bu hadisenin, müsaade ederseniz, nasıl geliştiğini anlatayım. Olayı ilk duyanlardan biri yurdun hemen yanındaki basın yayın yüksek okulunda okuyan genç gazeteci Hakkı Öcal'dı. Hakkı Öcal malum hala ismi bilinen bir gazeteci. Mustafa'yı da amcası Şemsi Kuseri'yi de iyi tanıyordu. Hürriyet gazetesinde çalıştığı için Şemsi Bey'in gazetenin Ankara şefi Oktay Ekşi ile dostluğunu bilirdi. Şemsi Kuseri sık sık Oktay Ekşi'yi ziyarete gider, odaya kapanırlar, uzun uzun sohbet ederlerdi. Haberi öğrenci yurdunun yanı başındaki öğrenci derneğinde duyunca beyninden vurulmuşa döndü. Mustafa'yı tanıdığı için olaydan oldukça etkilendi ama kendisi de bir gazeteciydi. Hemen fotoğraf makinesini kapıp olay mahalline koştu. Mustafa Kuseyri vurulmuş olduğu koltukta hafif yana doğru kaykılmış oturuyordu. Yere düşmemiş, yıkılmamıştı. Canlı gibiydi. Hemen kalkıp yürüyecek gibi bir hali vardı. Hatta adeta konuşacak, olayı ayrıntılarıyla anlatacak gibi duruyordu. Hakkı Hoca'nın gözleri yere doğru kaydı. Mustafa'nın oturduğu koltuğun altında bir kan gölü oluşmuştu. Hemen birkaç kare fotoğraf çekti. Gazetecilik heyecanı ile fotoğrafı baskıya yetiştirmek için dışarı fırladı. Hürriyet gazetesinin Ankara bürosu o yıllarda Kızılay'da Gökdelen diye anılan binanın hemen yanındaki Sakarya Caddesi'nin girişindeydi. Ama o Ulus'ta Rüzgarlı Sokak'taki matbaa binasına yöneldi. Çünkü büroya gitse fotoğraf baskıya geç kalırdı. O günlerde imkanlar olabildiğince kısıtlıydı. Siyah beyaz filmin önce banyo edilmesi, sonra işte hazırlanması gerekiyordu. Kızılay'dan Ulus'a götürülmesi gerekiyordu. Bugünkü gibi internet vesaire ve telefaks bile yoktu. Zor günlerdi gazetecilik açısından. Heyecanla kapıdan içeri girdi genç gazeteci Öcal. Heyecan içinde olayı bir solukta anlattı. Önce Ankara büro ile, daha sonra da İstanbul ile görüşüldü. Fotoğrafın yayınlanması ve olayın haberleştirilmesi konusunda bir isteksizlik olduğu görüldü. Garip bir tavır takınılıp olay belli değil denildi. Haberleştiremeyiz. Oysa her şey açık ve netti. Vurulanın fotoğrafı vardı. Vuranların da genel olarak kim oldukları belliydi. Failler o dönemde solun içerisinde bir fraksiyon olan Milli Demokratik Devrim Cephesi üyeleriydi. Üstelik SBF yurdunda bir öğrencinin tabanca ile öldürülmüş olması başlı başına bir haberdi. Buna rağmen yarın bakarız denildi, baskıya verilmedi. Hakkı Öcal hayal kırıklığı içerisinde yurda geri dönerek Cebeci Doğmuş'una bindi. SBF'nin önüne geldiğinde indi. Kendisini arkadaşı bekliyordu. Heyecan içinde biraz tedirgin bir tavırla ne yaptın sen diye sordu. Resim çekmişsin. Öcal evet çektim cevabını verdi. Arkadaşı da çektin ama büyük sıkıntıya girdin dedi. Ben hani isim vermeyeyim şimdi. Şu anda da siyasette olan bir siyasi lider. Adamları seni bekliyor. Sakın yurda gitme. Büyük tehlike altındasın. Öcal önce tereddüt etti. Daha sonra kendisi de tedirgin olup söylendiği üzere geri döndü. O gece yurtta değil başka bir yerde kaldı. Ertesi gün tekrar okula gittiğinde bu defa arkadaşları grup halinde kendisini karşıladılar. Hakkı Öcal'ı bir daha uyardılar. Birden sıkıntıdasın, ciddi sıkıntıda. Bir sürü ortalıkta görünme. Farkında değilsin ama gerçekten hayatın tehlike altında dediler. Hakkı Öcal yine geri dönmek zorunda kaldı. Zaten o yaşananların ardından yurtta kalmaktan da vazgeçmişti. Neticede Mustafa Kuseyri'yi Milli Demokratik Devrim Cephesi mensuplarının öldürdüğünü haberi gazetede basılmadı. Olayın üzeri kapatılınca cinayetin faili yakalanamadı. O dönemde olayın birinci tanıklarından biri gazetecilerdi. Bugün de yani halihazırda gazetecilik yapan isimlerdi. Ve nihayet sustular bunlar. Bir fail bulundu. Böylece bir ajitasyon faaliyetine başlandı. Cenaze töreninin ön saflarında pek çok öğretim üyesi de cenaze cübbeleriyle katıldı. Cenazede sloganlar atıldı. Çok enteresan. Böylece Mustafa Kuseyri'nin cenazesi üzerinden bir propaganda yürütülmüştü. Evet, Mustafa Kuseyri'nin öldürülmesi birçok, dediğimiz gibi, ajitasyon faaliyetine sebep oldu. Ve yıllarca da bu gerçek, yani Mustafa Kuseyri'yi kimin öldürdüğü bilinmesine rağmen söylenmedi, itiraf edilmedi ve her sene Kuseyri'nin yıl dönümünde törenler yapılarak buradan karşı cepheye yönelik bir propaganda ortaya çıktı. Nihayet bu kendi aralarında konuşulan gerçek, Hasan Cemal'in Kimse Kızmasın Kendimi Yazdım isimli kitabında hikaye edildi, anlatıldı gerçek haliyle. Şöyle diyor: 1970 baharıydı. Faşistler Mustafa Kuseyri'yi öldürdü. Koşa koşa dergiye geldim. Adakale sokaktaki devrim bürosuna. Doğan Bey, bak Hasan dedi. Gözlüklerinin üstünden bakarak şöyle sürdürdü lafını: Kuseyri'yi faşistler öldürmedi. Bir arkadaş kaza ile vurmuş. Bir dolmuşa atlayıp Cebeci'ye, basın yayına gittim. Dışarıda öğrenciler kahrolsun faşistler diye slogan atıyordu. Kuseyri tabanca ile kaza sonucu vurulmuştu. Tabi bu da bir iddia. Yani arkadaşları ya da kendi yakınları tarafından vurulduğu biliyor da bu kaza mı, başka bir tartışmanın sebebi mi, onu ayrıca ele alıp incelemek lazım. Ve olay örtbas edildi. Hemen ertesi gün Ankara'da anayasaya saygı yürüyüşü düzenlendi. Yani bir grup içerisinde sebebini tam olarak bilmediğimiz bir sebeple o grubun içerisinde yer alan bir genç öldürülüyor. Bunu gazeteciler, akademisyenler, bu siyasi harekete mensup olanlar, herkes biliyor. Sonra da ertesi gün anayasaya saygı yürüyüşü düzenleniyor. Ve yani olayla hiçbir ilişkisi olmayan bir grubun aleyhine yıllarca kampanya yürütülüyor. Ve bu da yani neticede gerçekten 70'te olmuş bir olay. Hasan Cemal bu kitabı hani 90'lı yıllarda yazdı. Tabii o dönemde daha sonra mesela burada adı geçen Hasan Cemal'in kitabında birçok başka hadise de anlatılıyor. Buna benzer birçok hatırat da daha sonra çıkıyor. Ama dediğim gibi yani yıllar sonra bunların ortaya çıkması iyi bir şey ama o dönem için ve bu tabiatıyla 1970'te hani bahsettiğimiz o siyasi istikrarın seneye zaten bu 9-12 Mart darbesi kopacak. Nasıl bozulduğunu da bize izah ediyor. Şimdi buradan bakınca mesela o dönemin siyasetçilerini, işte o dönemin başbakanı Demirel'i falan eleştirmek mümkün belki. Yani bu sık sık yapılıyor. Ama kolektif olarak hep beraber yalan söyleyen bu siyasi hareketler, Hasan Cemal'in hatıratı dışında bir yüzleşme olmadı. Mesela orada gerçekten o hadiselere katılan, imza kampanyasına, yürüyüşlere katılan insanlar bir araya gelip hatalarını tartışacakları bir faaliyet içerisinde olmadılar. Tabii böyle olunca da işte hem 12 Mart'ın hem de 12 Eylül'ün yolları yavaş yavaş döşenmiş oluyor. Evet, haftaya 1970'le devam edeceğiz. Dünden yarına Türkiye program ekibi adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Dünden yarına Türkiye.